SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Bir hafta elektriksiz kalacak Kılıçdaroğlu. Ne amaçlıyor bu hareketiyle?
Yılbaşında olağanüstü zam yapılmıştı elektrik fiyatlarına. %127'ye varan oranlarda ve büyük tepki oluşturmuştu. Muhalefet de buna çok sert tepki göstermişti. En sert tepki gösteren isimlerden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sonrasında Kılıçdaroğlu protestosunu devam ettirdi ve elektrik zamları geri alınıncaya kadar faturaları ödemeyeceğini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşı 70'in üzerinde ve emekli. Bu şartlarda faturasını ödeyemeyenlere biraz daha müsamahakar davranıyor elektrik şirketleri. Sanıyorum 2 ya da 3 fatura ödemeyince de Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi. Karanlıkta bir yayın yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Niye böyle bir girişimin içinde bulunduğunu söyledi. Ve dünyada aslında dünyada ciddi bir gelir dağılımı sıkıntısı yaşandığını, bunun Türkiye'de de görüldüğünü, belli bazı büyük iş adamlarının desteklendiğini, onların servetlerine servet kattığını ama fakirlerin de gitgide daha da fakirleştiğini söyledi. Türkiye'de 4 milyon insanın elektrik faturasını ödeyemediği için elektriklerinin kesik olduğunu tekrar etti, buna vurgu yaptı ve onların ne yaşadığını bütün Türkiye'nin gündemine getirmek için ben böyle bir karar aldım. Bu bir eylem değildir, bir itaatsizlik eylemi de değildir, bu bir direniştir dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dediğim gibi dünyadan da örnekler verdi. İşte 26 zenginin gelirlerinin dünyanın yaklaşık %50'sinin gelirlerine eşit olduğunu aktardı ve o gelirlerin bir bölümünün dünyadaki fakirler için harcanması halinde daha ciddi bir ferahlık yaşanabileceğini söyledi ve dünyadaki bütün demokratları dayanışmaya çağırdı. Neoliberalizm artık bitmiştir dedi Kılıçdaroğlu. Bu sistemin böyle devam etme şansı yok dedi. Yani bir yandan global bir mesaj verme gayreti içindeydi. Diğer taraftan Türkiye'de yaşanan büyük ekonomik sıkıntı, bu sıkıntıya rağmen dar gelirlilerin şikayetlerin hükümet tarafından görmezden gelinmesi gibi başlıklarda da hükümete yönelik eleştiriler yaptı. Peki ne kadar sürecek? Eşiyle birlikte karanlıkta verdi bu röportajı. Bir lüküs vardı aydınlatan ortamı. Bir hafta daha bu direnişe devam edeceğini söyledi. Ve bir hafta boyunca da elektriği kesilen bir takım aileleri de ziyaret edecek. Amacı neydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Bu elektrikte yaşanan fahiş fiyat artışını, aynı zamanda elektrik faturalarının ödenmesinde yaşanan sıkıntıları gündeme taşımaktı. Taşıdı mı? Evet, taşıdı. Elektriklerin kesilmesiyle beraber gün boyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ve verdiği mesajlar konuşuldu. Bunun bir hafta daha böyle devam etmesi sürpriz olmayacak. İktidar kanadındaysa verilen tepkiler genelde işte lüks otellerde kalıyor ama elektrik faturasını ödemiyor. Ödemezse tabii ki kesilir gibi tepkilerdi. Bunun dışında ciddi bir tepki de olmadı. Zaten yöneticilerden, iktidar yöneticilerinden bir tepki de gelmedi.
CHP liderinin altını çizmek istediği en önemli mesaj herhalde hayat pahalılığı. Artan hayat pahalılığı. Elektrik dışında kira ve ev fiyatları da zirveye çıkmış durumda. Ekonomi son dönemde nasıl Türkiye'de acaba?
Ekonomi kritik başlık Türkiye'de çok uzun zamandır. Yapılan anketlerde de hemen hemen Türkiye'nin tek gündem maddesi. İki kişi bir araya geldiğinde konuştuğu tek gündem var. Pahalılık, enflasyon. Bu tabii farklı alanlarda çok da ciddi sıkıntı yaratıyor. Son dönemde Türkiye'deki en zorlu alanlardan birisi barınma. Öğrencilerin pandemi bittikten sonra üniversitelerine gitmeleriyle beraber Türkiye bu meseleyi konuşmaya başladı. Kiralardaki ciddi artışları. O artışlar hiç durmadı geçen Eylül'den bu yana. Sürekli kiralarda artış söz konusu. Özellikle büyük şehirlerde artık kiralara yetişmek pek mümkün değil. Sadece kiralar değil, ev fiyatlarında da inanılmaz bir artış var. Dünya sıralamasında Türkiye neredeyse lider bu konuda Türkiye'deki şehirler. İstanbul'da, İzmir'de konut fiyatları enflasyonun da çok üzerinde artmış vaziyette. Bu tabii konuta erişimi zorlaştıran da bir husus ve son dönemde en çok tartışılan konu başlıklarından birisi. Niye böyle oldu? Sorusunun yanıtını ekonomistler şöyle veriyorlar. Türkiye enflasyonun altında bir faiz uyguluyor bankalarda. Kur korumalı mevduat var ama aynı zamanda kurun yükselmemesi için de Merkez Bankası'nın müdahalesi var. Yani enflasyon kadar parasının değerlenmesini sağlayamıyor tasarruf sahipleri. Bu şartlarda da farklı alanlara yöneliyorlar. Bunlardan birisi borsa, bir diğeri de gayrimenkul. Gayrimenkule bu kadar yönelme olunca da fiyatlar yukarıya çıkıyor. Bir de inşaat fiyatlarında inanılmaz bir artış, enflasyon çok yüksekti. Bu nedenle orada konut üretiminin de azaldığı belirtiliyor ve bu şartlarda da yani arz da azaldı, talep fazlalaştı ve fiyatlar da hiç görülmemiş bir biçimde yukarıya çıkmış vaziyette. Bir başka neden de Türkiye'ye gelen yabancılar ve yabancılara gayrimenkul aldıklarında vatandaşlık verilmesi. Bunun da piyasaları olumsuz yönde etkilediği ve Türk vatandaşlarının hem kiralamada hem de ev alırken yabancılarla rekabet etmek zorunda kalmaları sorun olarak gösteriliyor ve kazançlar karşılaştırıldığında da Türkiye'de yerel parayla kazanç var, diğer tarafta dolarla ya da kendi ülkelerinin paralarıyla. Bu nedenle rekabet etme şansı da yok. Hükümet de bunun biraz farkına vardı ve 250 bin dolar olan vatandaşlık için geçerli ev alma limitini 400 bin dolara çıkarttı. Buna gösterilen ilginin de belki bu kararda etkisi var. Tam bu konular konuşulurken artık yabancılara konut satışının kısıtlanması gerekli denilirken enteresan bir bilgi de ortaya çıktı. Daha doğrusu resmi gazetede bir karar yayınlandı. Hükümetin yabancılara satış konusunda ısrarlı olduğunu anlıyoruz bu karardan. Türkiye'deki bir takım gayrimenkul pazarlamacılarının yurt dışında gayrimenkul pazarlarken karşı karşıya kalacakları maliyetin büyük bölümünü devlet karşılayacak, hükümetin aldığı yeni kararla. Yani daha çok yabancının Türkiye'ye gelmesini, daha çok konut, gayrimenkul almasını hedefliyor hükümet. Ama tabii bu çıkmazdan nasıl kurtulunacak gerçekten kimse bilmiyor. Bu kadar yükselen kiraları kim nasıl karşılayacak? İnsanların gelirleri bu kadar artmıyor. Gayrimenkule satın alma bazında ulaşmak hemen hemen imkansız hale geldi. En düşük ortalama bir evin fiyatı İstanbul'da 1 milyon 600 bin lira olarak gösteriliyor. Bunun için kredi çektiğinizde 20 bin liranın üzerinde bir taksit ödemeniz lazım. Gelirinizin 30-40 bin lira, 45 bin lira olması lazım. Asgari ücret 4.500 lira. Bütün bunlar gayrimenkule ulaşımın, konuta ulaşımın imkansızlığını ortaya koyuyor. Ve bu mesele gitgide daha üst sıralarda Türkiye'de tartışılmaya başlandı.
Yavuz Bey, son günlerde en çok tartışılan bir başka konu da Suriyeli sığınmacılar. Muhalefet ve iktidar yavaş yavaş Suriyelilerin geri gönderileceği konusunda fikir birliğine ulaşmış gibi görünüyor. Nasıl yapacaklar bunu acaba?
Göçmenler konusu Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ'ın bir televizyon programına katıldığında yaptığı açıklamalarla biraz da Türkiye'nin gündemine geldi. Zaten başından beri Ümit Özdağ göçmenler üzerinden siyaset yapıyor ve kayıtsız şartsız Türkiye'deki bütün göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğini söylüyor. Sonrasında belki bunun gündeme gelmesindeki önemli etkenlerden birisinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun göçmen idaresinin kuruluşuyla ilgili jandarmanın yaptığı romantik bir paylaşıma tepki göstermesiydi. Bu da gündemi hareketlendiren, bu başlığa ilişkin tartışmaları hareketlendiren gelişmelerden birisiydi. Kılıçdaroğlu göç idaresinin ne yaptığını, Türkiye'deki göçmen sayısını bilip bilmediğini, bunların kimliklerinin asıl kimliklerine hakim olup olmadığını sordu. Hükümete kimleri nasıl vatandaş yapıyorsunuz diye sordu. Ve sonrasında Süleyman Soylu ona cevap verdi ve siyasette bir gerilim başladı. Üstüne Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla birlikte bir anda göçmen meselesi en çok konuşulan konular arasına girdi. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 800 bin Suriyeli göçmen var. Açık kapı politikası uyguladı Türkiye Suriyelilere bir dönem ve her isteyen elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geldi. Bunların bir bölümüne vatandaşlık verildi. 100 bin üzerinde Suriyeli'ye vatandaşlık verildi. Büyük bölümü Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerde. Bazı ekonomistler Suriyelilerin büyük bölümünün ucuz iş gücü olarak görüldüğünü söylüyorlar. Bunun da Türkiye'deki iş barışını etkilediğine dikkat çekiyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleler tartışılırken Suriyelilerin evlerine kendi istekleriyle Suriye hükümetiyle anlaşarak ve gerekli şartlar oluşturularak gönderileceğini aktardı. Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan yaklaşık 20 gün önce onlar göndermek istiyorlar, biz göndermeyeceğiz demişti Suriyeliler için sorulan bir soruya yanıt olarak. Bu tartışmalar alevlenince biraz da kamuoyundaki hassasiyet artınca yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki onurlu bir biçimde ve kendi istekleriyle göndermek için Suriyelileri çalışıyoruz. Muhalefet bunu da eleştirdi. Dün başka söylüyordum, bugün niye başka söylüyorsun? Önüne anketler mi geldi diyerek Cumhurbaşkanı'na eleştiriler yöneltti. Ama bir eleştiri de Devlet Bahçeli'den geldi. Cumhur İttifakı'nın ortağı. Aslında eleştiri demeyelim de Suriyelilerin bayramlarda evlerine gidip sonra geri dönmeleri birçok kesim tarafından eleştiriliyordu. Devlet Bahçeli de gidenlerin geri dönmelerine lüzum yok diye tekrar bir açıklama yaptı. Geçmişte de benzer bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Süleyman Soylu bazı kısıtlar getirmeyi düşünüyoruz dedi. Hala belli değil. Suriyeliler bayramda memleketlerine gidip gelebilecekler mi? Bu henüz netleşmiş değil. Ama yasal olarak baktığınızda geçici koruma statüsünde Türkiye'ye gelen Suriyeliler hükümetin kendileri açısından can güvenliği sorunu yarattığını ortaya koyarak geliyorlar Türkiye'ye. Yani ülkelerinde bir can güvenliği sorunu yaşadıklarını söyleyerek geliyorlar. Ama bunu söylerken ülkelerine gidip sonra geri gelmeleri yasal olarak da kurallar açısından da pek mümkün görünmüyor. Eğer kurallar gerektiği gibi uygulanırsa. Zaten Batı'da böyle bir uygulama yok. Orada da göçmenler var, Suriyeliler. Ülkelerine döndükleri andan itibaren geri kabulleri söz konusu olmuyor. Sanıyorum önümüzdeki dönem toplumda artan hassasiyet, tabi bunda ekonominin kötü gidişatının da etkisi var. İnsanların refah kaybı, fakirleşmesi, bunlardan sorumlu olarak yine Suriyeliler bir miktar görülüyor. İşte bu hassasiyetlerin artması neticesinde göçmenlerle ilgili politikasında bir takım rütuşlar yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor hükümet önümüzdeki dönemde.
Muhalefet partileri bir araya gelmeye devam ediyor altılı masada. Ancak son zamanlarda bu masanın bölünmesi gündemde. Muhalefet önümüzdeki dönemde bir arada kalmaya devam edebilecek mi Cumhur İttifakı karşısında sizce Yavuz Bey?
Muhalefet partileri tekrar buluşacaklar. Zaten her ay buluşacaklarını söylemişlerdi. O buluşmalardan birisine de bu kez Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal ev sahipliği yapacak. Tam bu buluşmadan önce aslında krizi yaratan da isimdi Gültekin Uysal. Geçmişte AK Parti'de görev yapmış olan isimlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olamayacağına ilişkin bir tweet attı durup dururken. Tabii bunu hem Davutoğlu hem Ali Babacan üstüne aldı. Çünkü o masada iki eski AK Partili var. İki eski AK Partili ama şimdi farklı partilerin genel başkanları. Buna ilişkin açıklamalar da yapıldı. Yani bu amaca hizmet etmiyor. Biz bunu masada konuşabiliriz gibi. Bir soğuk rüzgarlar esti altılı masada. Önümüzdeki günlerde toplanacaklar ve muhtemelen bu yaklaşım bu masada da gündeme gelecek. Altılı masada neler konuşulacağı şimdi kendi aralarında müzakere ediliyor ama önümüzdeki dönemde herhalde konuşulması beklenen önemli başlıklardan birisi ekonomi olacak. Bir de geçiş dönemi üzerinde durulması konusunda hem Babacan hem Davutoğlu'nun bir takım önerileri var. Yani Cumhurbaşkanlığı kazanıldıktan sonra parlamenter sisteme geçeceğiz diyor muhalefet biliyor. Ama bu nasıl olacak? Bunun adım adım planlanması gerektiğini savunuyor hem Davutoğlu hem Ali Babacan ve bu meselelerin de yapılacak olan toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Artık aday isimleri üzerine çok fazla tartışma yapılmıyor. Ümit Özdağ yine Mansur Yavaş bizim adayımız diyerek bu aday tartışmasını bir alevlendirmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir CHP'nin adının ortaya atılmasından rahatsız olmayız diyerek bu yüksek tansiyonu biraz yatıştırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü adayı gibi görünüyor. Ama birçok çevrede hem Mansur Yavaş'ı hem de Ekrem İmamoğlu'nu bu yarışın bir parçası olarak görüyor. Yani sürecin sonunda seçimler yaklaştığında muhtemelen bir anket yapılacak ve o ankette en çok oy alan kimse onun adaylığı söz konusu olacak diye bir beklenti de var. Masada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tereddütle yaklaşan isimler var. Bu arada tabii Millet İttifakı altılı olarak mı seçime gidecek yoksa üçüncü bir ittifak mı doğacak? Bundan ki Temel Karamollaoğlu bu konuda bir açıklama yapmıştı. Bu da masanın çevresindeki isimleri, siyasi partileri hareketlendiren bir açıklamaydı. Üçüncü ittifak da denklem dışı değil diye. Bu üçüncü ittifak Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi gibi algılandı. Diğer partiler de bunun denklem dışı olmayacağını söylediler. Yeni yasa, çıkartılan seçim yasası çerçevesinde bir takım yaratıcı adımların atılacağını Cumhuriyet Halk Partisi açıkladı. Yani hala birçok bilinmez var. Seçimler yaklaşıyor ama çıkarılan yeni yasa da biraz hesapları bozdu. Özellikle muhalefette. Önümüzdeki dönemde nasıl hareket edeceklerini konuşmak için bir kez daha bir araya geliyorlar ama bu buluşmada da bir netlik oluşması pek beklenmiyor. Seçimler biraz daha yaklaştığında, tarihi belli olduğunda eğer erken olacaksa, eğer Haziran 2023'te olacaksa 2023'ün başlarında hem adaylık hem de ittifak konusunda daha net gelişmeler olmasını beklemek daha doğru olabilir.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.